Ayrım 5.
Sayfa 50. Nadia'nın tüm çocukları ile benim Markus'umun doğduğu koşullar göz önüne alındığında bebeğimi özgür bir toplumda dünyaya getirebildiğim için çok şanslı olduğumun farkındaydım. Bazı zamanlar iki yatak odalı küçük dairemde çocuklarımla yaşamanın rahatlığı beni tarif edilemeyecek ölçüde mutlu kılıyordu. Çünkü tüm dostlarımla ailem yanımdaydı ve çocuklarıma ihtiyaçları olan her şeyi verebilecek maddi imkanlara sahiptim. Ne var ki tam gevşeyip biraz rahatlayabileceğimi düşünürken kız kardeşim Nadia ve annesini daha çok küçükken yitirmiş olan oğlum Markus için duyduğum kabus gibi bir suçluluk dalgası çöküyordu üzerime. Ben onu terk ettikten sonra Markus o kadar çok acı çekmişken Liam ve Sian'la nasıl mutlu olabilirdim? Markus artık Yemenlilerin gözünde neredeyse adam olmuştu. Kapıdan içeri girse tanıyamayacağımı biliyordum. Ayrıldığımdan beri fotoğrafını bile görmemiştim. Tüm hatırladığım 2 yaşında yetimmiş gibi mahzun duruşlu, zavallı bir yavrucaktı. Ruh halim her zaman çok değişiyordu ama çocukların önünde kesinlikle ağlamıyordum. Çocukluklarında annelerinin ne denli mutsuz olduğunu düşünerek büyümelerini istemiyordum. Buna iyi bir örnek annemdi. Babamın hayatını öylesine çekilmez kıldığını şimdi bilmeme rağmen küçüklüğümüzde ortada herhangi bir sorun olduğunu hiç hissetmedik. Daima soğukkanlı olurdu ve sonuçta son derece özgüvenli insanlar yetiştirmişti. Ailemizdeki mutsuzluk asla annemin davranışlarından değil dış nedenlerden kaynaklanıyordu. Bir gün kendi çocuklarımın da benim için aynı şeyleri söylemesini isterdim. Ne yazık ki annem torunlarıyla birlikte olmanın tadını çıkaramayacak kadar şaşkın, üzgün ve sinirliydi. Çocuklarından birini yitirdiğini, Nadia'nın ona ihtiyacı olduğunu aklından çıkaramadığı sürece bir şeylerle meşgul olması imkansızdı. Bu durumun zaten iyi olmayan sağlığını nasıl etkilediğini hepimiz görebiliyorduk. Açık alana çıkma korkusu yaşamaya başlamıştı. Evden hemen hemen hiç çıkmıyordu. Ancak bu bile Nadia'yı geri getirme yolundaki kararlı mücadelesinden yıldırmadı annemi. Sürekli telefon görüşmeleri yapıp başka bağlantılar kurmaya çalışarak yeni yollar arıyordu. Dinleyecek birini bulduğunda 1980'den sonraki bütün gelişmeleri tekrar tekrar anlatıyor, bütün uğraşların neden boşa gittiğini anlamaya çalışıyor ve bulutların aralanıp günün ışıması için dua ediyordu. Bu araştırmaları sırasında çocuklarını kaybetmiş anneler için kurulmuş Reunite adlı bir dernek aracılığıyla Yana Van isimli bir kadınla tanıştı. Annem ve Yana inanılmaz bir yakınlık kurdular. Annem Yana ile dışarıya gezmeye çıkmaya da başlamıştı. Oysa bunu bir daha hiç yapmayacağını düşünmüştük. Yana'nın buna verdiği ad ağ çalışmasıydı ve başka insanların da benzer durumlarda olduğunu öğrenmek anneme çok iyi gelmişti. Yana ile birlikteyken kendini güvende hissediyordu. Her koşulda Yana'nın yanında olacağını, annemle benim gibi onun da kendini Nadia'yı kurtarmaya adadığını biliyordu. Fransız kameraman ekibiyle yapılan Taiz yolculuğundan birkaç ay sonra annem Nadia'yı ziyaret etmek için tekrar Yemen'e gitmeyi planladığını söyleyerek bizi hayrete düşürdü. Bu kez medyanın eşlik etmesinden yana değildi. Hiçbir yaygara koparmadan kendisini sadece kızını ve torunlarını ziyarete gitmiş bir anne olarak göstermek istiyordu. Nadia'nın yine hamile kalmasından dehşete düşmüştü ve doğururken yanında olmak istiyordu. Tabii yalnız başına gidemeyeceğini bildiğinden ona eşlik edebilecek bir erkek de bulmak istemişti. Bir erkek hem Yemenliler hem de İngiliz Büyükelçiliğindeki görevlilerden bir kadının göreceğinden daha fazla itibar görürdü ve gerekirse kendisini fiziksel olarak da koruyabilirdi. Erkek arkadaşları ve tanıdıklarıyla konuşup kendilerinden yardım istedi. Bazıları onunla gitmekten mutlu olacaklarını fakat işlerinden izin almak için mazeret bildirmeleri gerektiğini, bu yüzden üzülerek yardım edemeyeceklerini söylemişti. Annem Nadia adına duyduğu endişeden çılgına dönüyor, bebeğin doğmasına ne kadar vakit kaldığından emin olamıyordu. İşte onunla yaptığı bir telefon görüşmesinde bütün dertlerini ortaya dökünce Yana birlikte gitmeyi önermiş. Annem bu kadar iyi bir arkadaştan yararlanmak istememesine rağmen başka bir seçenek bulamayınca onun teklifini kabul etmek zorunda kaldı. Yapmayı planladıkları şeyi öğrendiğimde onlar adına çok tedirgin olmuştum. Üstelik sonradan anlaşılacağı üzere korkularım yersiz değildi. Annemin amacı medyanın baskısı olmadan Nadia ile konuşmak ve biraz vakit geçirmekti. Nadia'nın gerçekten ne istediğini öğrenmeye çalışacak, sonra bunu gerçekleştirmenin uygun bir yolunu arayacaktı. Hepsi bir yana, Nadia bebeğini doğururken çocuklara bakarak ona yardım etmek istiyordu. Yana benimle gelecek, dedi annem. Elçiliğe gittik, vizelerimizi aldık ve gerekli işlemleri tamamladık. Onları ilk kez aradığında Yana'ya ne dediklerine inanamazsın. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyle konuşmuş ve bizim Nadia'yı artık rahat bırakmamız gerektiği, sırf büyük anneleri yatışsın diye onu ve çocukları rahatsız edip düzenlerini bozamayacakları görüşünde olduğu cevabını almış. Yetkili ona, bu karı koca arasında bir mesele, sorunun aile sorunu olduğunu her zaman açıkça ifade ettik demiş. Yana'ya başından beri nasıl mücadele ettiğimizi defalarca anlattığım halde, İngiliz yetkililerin de Şevki'yle ve Yemenli yandaşlarıyla aynı görüşü paylaştıklarını duyunca şaşkınlıktan ne diyeceğini bilememiş. Yetkililerin bu tutumu Yana'nın anneme yardım etme kararlılığını iyice perçinlemişti. İkisi de bu durumun kendilerini yıldırmasına kesinlikle göz yummayacaktı. Öyle ya, annem bu kadar çaba harcayarak sadece zaman kaybettiği şeklindeki telkinlere uyup vazgeçseydi ben hala Yemen'de yaşıyor olurdum ve ne Nadia ne de ben 1980'den sonra ondan haber alabilirdik. Dışişleri Bakanlığı ilk başta biz hala iki İngiliz çocuğuyken birimizin yasalara göre İngiltere'de okula gitmesi gerekiyordu, duruma müdahale etmemeleri gerektiği şeklinde tavır almıştı. Yıllar geçtikçe durum iyice karıştı ve bize karşı tutumları sertleşti. Anlaşılan onları fazlasıyla zahmete sokuyorduk. Vizeleri alır almaz annem Nadia için bir bavul hazırladı ve hep birlikte valizi doldurduk. Nadia'nın en sevdiği peynirli ve soğanlı cipsleri, karamela paketlerini, hazır domates çorbalarını, kısacası İngiltere'de yaşarken sevdiğini bildiğimiz fakat yıllardır bulamadığı her şeyi topladık. Artık İngilizce konuşma şansının hemen hiç kalmadığını bilmemize rağmen dilini unutmamasını sağlayacak İngilizce kitaplar da ekledik. Aylar gelip geçtiği halde hiçbir gelişme kaydedilemiyor gibi görünse de unutulmadığına ve asla terk edilmeyeceğine ikna olmasına yarayacak aile ve arkadaş fotoğraflarıyla hatıra eşyalar koyduk. Nadia'nın çocukları ve Marcus için bir sürü oyuncak aldık. Annem ayrılmadan önce bir kaset çaların başına oturup sesimi kaydettim. Yaşadığımız gelişmeleri ayrıntılı olarak açıkladım. Konuştuğunuz kişi yanınızda değilse ve söylediğiniz şeylere nasıl tepki verebileceğini bilmiyorsanız bir teybe konuşmak oldukça zor bir şey. Kardeşimle yüz yüze konuşuyor olsaydım cevabını bilmek isteyebileceği her soruyu tahmin ederek bulmaya çalıştım. Ama bir sürü şey atlayıp onu hiç ilgilendirmeyecek şeyler zırvaladığıma da eminim. Yolculuk günü yaklaştıkça annem adına giderek daha çok endişeleniyordum. Havaalanından dışarı adımını atar atmaz fiziksel bir tehlikeyle karşı karşıya olacağını biliyordum. Fakat Yana'ya büyük güvenim vardı. Güçlü ve zeki bir kadındı. Annemi çok iyi sakinleştiriyordu ve çoğu kez düşünmeden harekete geçmesini o engellemişti. Annem bir kadınla birlikteyken kendini güvende hissedecekse bu kadın Yana'dan başkası olamazdı. Ne yazık ki onu başına geleceklerden Yana bile koruyamayacaktı. Annem nasıl bir riske girdiğinin farkındaydı. Ne de olsa bizi kurtarmaya çalışırken birçok defa Yemen'e gidip gelmişti. Oysa Yana'nın orada kendilerinin neyin beklediği konusunda hala doğru düzgün bir fikri yoktu. Belki sadece güzel bir aile buluşması olacağını, Nadia'yı ziyaret edip kolaylıkla geri gelebileceklerini sanıyordu. Ortalıkta her zaman silahlı adamların dolaşacağını, bağlantı kurdukları herkesin birçok defa onları aldatacağını anlamamıştı. Her gün birkaç saat sonra unutulacak sözler verileceğini, randevuların üst üste erteleneceğini, adamların bir yandan aşağılamak için türlü türlü dolaplar çevirirken öbür yandan pis pis yüzlerine güleceklerini aklına getirmemişti. Yana İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkilinin fikrini duymuş olmasına karşın annemle oraya varır varmaz İngiliz Büyükelçiliğinden yardım alabilecekleri kanısındaydı. Bense yozlaşmanın hayatın tüm alanlarına yayıldığına inandığımdan elimden geldiğince onu uyarmayı denedim. Söz verilip asla gelmeyecek telefonlar bekleyerek geçireceği günleri ve haftaları verildikten bir iki gün sonra tamamen unutulacak vaatleri hatırlatarak onu hazırlamaya çalıştım. Batılı bir kadın olarak Taiz sokaklarında özgürce dolaşamayacağını, nereye gitse tehdit edilip orada istenmediğini hissedeceğini, insanlarla dolu yerlerde daha fazla aşağılayıcı bakışlar ve yüksek sesli hakaretlerle karşılaşmaktansa otel odalarında tıkılıp kalmayı yeğleyeceğini açıklamaya çalıştım. Sanırım kötümserliğimden oldukça bunalmış ve söylediklerimin tersini kanıtlamayı ummuştu. Keşke öyle olsaydı. Anneme gösterdiği destek için Yana'ya ailecek derin bir minnet duyuyorduk. Şu ana kadar ondan başka hiç kimse vaktini böylesine ve karşılık beklemeden ayırmamıştı bize. Sonunda yolculuğa çıkacakları gün gelip çattı. Onları uğurlarken son görüşüm olabilir korkusuyla annemi sımsıkı kucakladım. İki ruh hali arasında gidip geliyordum. Bir yandan kendime bu kadar evhamlı olmamam gerektiğini hatırlatıyor, öbür yandan Yemen'de her zaman birilerinin kaybolup hiç kimsenin onlardan haber alamadığını düşününce karnıma hemen bir sancı oturuyordu. Gittikleri andan itibaren evimden sürekli arayarak onlarla iletişim kurmaya çalıştım. Aralıksız bir uğraştı ve telefon faturalarım inanılmaz rakamlara ulaşmıştı. Telefon hatlarının kötülüğü bir yana, annem ve Yana durmadan takip edildikleri ve tehditle karşılaştıkları için otellerini değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Nerede olurlarsa olsunlar, mesajlarım onlara hiç ulaşmıyor gibiydi. Bağ kurmakta zorlandığım her seferinde panik duygusu içimi kemiriyor, o zaman öldükleri veya dağlara kaçırıldıklarından kuşkum kalmıyordu. Başardığım zamanlarsa annemin ağzından laf almak mümkün olmuyordu. Telefonların dinlendiğinden emindi. Kesinlikle haklıydı. Çünkü fonda sık sık Arapça erkek sesleri duyabiliyordum ve ne olduğunu anlamadığım tıkırtılar kesilmek bilmiyordu. Neler olup bittiğini öğrenmeye can attığım halde annemi telefonda sorgulamamam gerektiğinin de bilincindeydim. Aslında o gün de hayatta olduklarını bilmek bile yeterliydi benim için. Başlarına tam olarak neler geldiğini ancak çok sonraları öğrenebildim. Sana'ya indikleri andan itibaren her şey ters gitmiş. Onlara şüpheyle yaklaşan herkes hikayemiz hakkında bir şeyler biliyor gibiymiş. Sanki Yana ve annemi izlemek için özel talimat almışlar. Yana'nın erkeklerde uyandırdığı etkiyi hayal edebiliyordum. Çok uzun boylu bir kadındı ve açık kumral saçları vardı. Karalara bürünmüş esmer kadınların arasında nereye gitseler dikkat çekecekti. Gerçekten de onu uyardığım gibi erkeklerin hiç de hoş olmayan bakışların üstünden ayrılmıyormuş. Birkaç gün sonra annem rahat edebilmek amacıyla peçe ve çarşaf giymeye karar verdiklerini söyledi. Onları kılık değiştirmiş bir halde düşünmek beni güldürmüştü. Yanının çoğu kadına hala üstten bakacağını biliyordum. Bu yüzden hiç kimse onu fark etmekte zorlanmayacaktı. Bir iki gün sonra aradığımda ise başlarından çok kötü bir şey geçtiği belliydi. Annem müthiş korkmuş gibiydi. Benimle tuhaf tuhaf konuşuyordu. Başlarına ne geldiği konusunda bir ipucu vermesi için ısrar ettim. Jimmy'ye, onlara zam gibi yapışmış bir taksici, şubeye gitmek istediğimi söylemiştim diye anlatmaya başladı. Bir haritaya ihtiyacı olduğunu söyledi ve bir dükkanın önünde durdu. Bizi arabada bırakarak bir süreliğine içeri girdi. Sonra dışarı çıkıp bizi de içeri çağırdı. Haritada Aşube'yi bulamadıklarını söylediler. Zeyn, inan bana, dükkanda o silahlı adamlardan bir sürü vardı. Derken Jimmy ismini yüksek sesle söyleyince dışarıda başka adamlar da belirdi. Bunları dinlerken kalbim gümbür gümbür atıyordu. En sonunda 50 kişi kadar bir kalabalık toplanmış ve adamlar gittikçe saldırganlaşmaya başlamış. Anlaşılan hepsi de Mukbeni'deki bahtsız kız kardeşlerin öyküsünü biliyor ve annemin Nadia'yı geri götürmeye geldiğine inanıyormuş. Ona ne kadar kötü bir kadın olduğunu söyleyip her an saldırmaya hazırlanıyorlarmış. Derken etrafını çevirip tehditler savurarak itip kalkmaya ve dürtüklemeye başlamışlar. Annem ve Yana ciddi bir tehlike içinde olduklarını anlayınca kalabalıktan sıyrılarak dükkandan kaçıp Jimmy'nin dışarıya park ettiği arabasına sığınmışlar. Jimmy de onlarla gelip kendini hemen sürücü koltuğuna atmış. Herhalde o da kalabalığın vahşiliğinden şaşkınlığa düşüp Yana ile annemin kendi sorumluluğundayken gerçekten incinmelerini istememiş. Doğal olarak korku kokusu alınca kalabalığın ilkel avlanma içgüdüleri su yüzüne çıkmış. Gittikçe azmışlar. Bağırarak küfürler ediyorlarmış ve arabanın hareket etmesini önlemek için etrafını çevrelemişler. Annem de Yana kendilerini arka koltuğa kilitler kilitlemez kalabalık camların öfkeli ölüm tehditleri savurarak Mercedes'i ileri geri sallamaya başlamışlar. Nadia'yı görmekte ısrar ederse anneme neler olacağını göstermek için çirkin ağızlarındaki gat lekeli dişleriyle pis pis sırıtıp hırlayarak bıçaklarını boğazlarına sürtüyorlarmış. Jimmy fena halde paniklemiş. Saldırganlar arabanın çatısına, motor kapağına ve bagajın üstüne çıkıyorlarmış. Jimmy kontağı çalıştırıp arabayı hareket ettirmeye çalışırken saldırganlardan biri kilitli olmayan yan kapıdan içeri dalmış. Araba hızlanırken Jimmy bir eliyle direksiyonu tutup öbür eliyle adamla dövüşmüş. Nihayet adamı kapıdan yola fırlatmayı başarmış ve başka biri daha yetişmeden gaza basıp oradan uzaklaşmış. En kötü kabuslarım doğru çıkmıştı. Yemen'de sevilmediğini bilmemi istiyorlar, dedi annem. Bunu zaten biliyorum Zeyn. Ağladığını anlayabiliyordum. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Anne, mukbeneye gidemezsin, diyerek çıkıştım. Bunu denersen seni öldürürler. Kasabadan çıkar çıkmaz istedikleri şeyi yapabilirler. Hem bu işi seve seve yapacak binlerce erkek vardır. Eve dönmesi için ona yalvardım. Fakat ikna etme şansım hiç yoktu. Oraya Nadia'yı görmeye gitmişti ve ne kadar korkmuş olursa olsun sırf başkaları istiyor diye planlarını değiştirecek değildi. Hepimiz Nadia'nın doğumunun yaklaştığını biliyorduk ve ben annemin destek olmak için kardeşimin yanına gitmekte ısrar etmesini anlayabiliyordum. Aslında kendim de aynı umutsuz dürtüyü hissetmiş ve öz kardeşimi tehlikeden korumak için koşmak istemiştim. Fakat yapabileceğim bir şey olmadığını biliyordum. Annemin Nadia adına bir şeyler yapma şansı bulunduğu sürece ona destek vermek zorundaydım. Desteğim olsun olmasın bu noktada fikrini değiştirmeyeceğinin kesinlikle farkındaydım. Benim daha önce yaşadığım deneylerden ikimiz de köyde doğum yapmanın ne kadar ilkel, tehlikeli ve acı verici olduğunu, ayrıca doktorların Nadia'ya bir daha çocuk yapmamasını salık verdiğini biliyorduk. Yakında gerçekleşecek doğumun ne derece tehlikeli olduğu düşüncesi iliklerimizi donduruyordu. Sorunlar Nadia Tina'yı doğurduğunda başlamıştı. Çok büyük bir bebekti. Kafası uzun, siyah saçları doluydu. Köylü kadınlar Nadia'nın çocuğunu doğal yollarla doğurmasına yardım etmeye çalışmışlardı. Ancak sonunda Tina'nın sıkışmış olduğu anlaşıldı. Kadınların hem erkek hem kız çocukları sünnet etmek için kullandıkları bir ustura vardı. Onu mikroplardan arındırmak için temizlemeyi hiç akıl etmez, yalnızca kullandıktan sonra bir kavanoz içine koyup bir yere kaldırırlardı. Kararlı davranmazlarsa hem Tina'yı hem de Nadia'yı kaybetme olasılığı olduğunu anlayınca sterilize edilmemiş usturayı çıkarıp Tina'nın doğmasını sağlayan uzun, pürüzlü bir kesik açmışlardı. Dezenfekte etme imkanları olmadığından o yara daha sonra hiç tam olarak iyileşmedi. Öte yandan Nadia'nın kocası cinsel ilişkide bulunma hakkını sürdürüp onu hamile bırakmaya devam etti. Çocukların sayısı durmadan artarken Nadia'nın günlük iş yükleri de haliyle gittikçe ağırlaşıyordu. Zavallı Nadia'nın yeniden böyle bir işkenceye katlanmak zorunda kalacağı ve yanında ona yardım edecek sevdiği biri olmadan hayatını kaybedebileceği düşüncesi bana ve anneme dayanılmaz geliyordu. Annem en azından Yemen'deydi ve bir şeyler yapıyordu. Bense kendimi büsbütün aciz hissediyordum. Onlardan birini tekrar göremeyeceğimden korkuyordum. Derken saçlarım dökülmeye başladı. Elimi başıma götürür götürmez tutam tutam saçla doluyordu. Her gün, her dakika onları düşünüyordum. Geceleri uykuda mıyım, uyanık mıyım pek emin olamıyordum. Uyuklamayı başarınca da korkunç rüyalar görüyordum. Hiç kimsenin annemi kızına ulaşmaya çalışmaktan alıkoyamayacağını biliyordum. Yavrusunu korumaya çalışan dişi bir aslanı gören herkes bu durumdaki bir annenin ne müthiş bir güçle hareket ettiğini bilir. Benim şimdi daha çok Liam'ı ve onu korumayı düşünmem gerekiyordu. Cesaretimi toplamayı başarsam bile Yemen'e gidip hayatımı riske atamazdım. Önümde bir çıkış yolu göremiyordum. İngiliz elçiliğindekiler ve Taiz valisi anneme çeşitli uyarılarda bulunsalar da sanırım annemi o ana kadar söyleyecekleri şeyleri pek dikkate almayacağını bilecek kadar iyi tanımışlardı. İngiliz diplomatlar perde arkasında herhalde Yemenlilerle durum hakkında konuşup onlara annemin Nadia'yı görmekte kararlı olduğunu, istediği yerine getirmeden dönmeyeceğini söylüyorlardı. Yemenliler annemin hiçbir olumsuz cevabı kabul etmeyeceğini, yatıştırmak için kızıyla bir buluşma ayarlarlarsa onu uçağa bindirip İngiltere'ye gönderme şanslarının daha fazla olduğunu anlamış olmalılar. Anneme ailenin kucaklaşması için Nadia'yı Muhammed ve çocuklarla birlikte Taiz'e getireceklerini söylemişler. Nadia geldiğinde Hani ve Tina yanındaymış ama diğer iki çocuk yokmuş. Ben neler olduğunu öğrenmek için annemi birkaç saat arayla arıyordum. Onlar birlikteyken benim bu kadar uzakta olmam dayanılmaz bir durumdu. Nihayet anneme ulaştım. Her şeyin yolunda gitmediği belliydi. Sesi üzüntülü ve cansızdı. Bitkin düşmüş gibiydi. Bana oradaki havanın önceden zehirlenmiş olduğunu söyledi. Açıkça yorgun, hasta ve çevresindeki herkesin baskısı altında olan Nadia yanadan şüphelenmiş ve onu daha fazla sorun çıkaracak bir gazeteci sanmış. Duruma onun açısından bakarsak, annem veya ben ne zaman Yemen dışında konuyu basına açacak bir girişimde bulunsak, hayatındaki erkeklerin Nadia'ya zor anlar yaşattığı belliydi. Her şeyi iyiliği için yaptığımızı bilmesine rağmen medyanın ilgisini çekmeyi başardığımız her seferinde doğacak sonuçlardan korkuyor olmalıydı. Biz Yemenlilere ne kadar baskı uygularsak onlar da Nadia'ya o kadar baskı uyguluyordu. Yana'yla daha önce hiç karşılaşmadığından tabii hemen en kötü olasılığı tahmin etmişti. Nart buraya geldiğinde, dedi annem, Faysal da onunla birlikte içeri daldı. Faysal Abdülaziz, Taiz valisinin yağcı yardımcısıydı. İşi mümkün olduğunca çabuk bitirme görevi belli ki ona verilmişti. Beraberinde bir grup silahlı adam vardı, diyerek devam etti. Aç gözlü domuzlardı hepsi. Çocuklar için yatağın üstüne yaydığım tüm şekerleri yediler. Sahneyi gözümün önüne getirebiliyordum. Oradayken her zaman bu tür adamlarla uğraşmak zorundaydım.